Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Şimdi Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vettini vezzeytuni ve turisini. قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla İncire ve zeytine andolsun, Sina dağına ve şu emin beldeye, güvenli şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyasından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi?
Ta Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbe Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tanrı Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 17'de 1401, Hicri Kamer'i 14 Cemadüs-Sani 1444 ve Miladi 7 Ocak 2023 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasal analiz Sayın Bedri Fırat ile Türkiye'de kadına karşı şiddet gündemi üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, haftanın bakışı, yılın sorgulana özel adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. General Radan, İran'ın yeni Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atandı. Ulyanov, Batılıların müzakere bahanesine tepki gösterdi. BOTAŞ, İran'dan gaz teslimatının arıza nedeniyle azaldığını belirtti. İran-Irak arası yeni uçak seferleri başladı. Erdoğan, seçimlere yönelik 5 ayımız var açıklamasında bulundu. Şimdi haberler.
Tuğgeneral Ahmed Reza Radan, İslam devrimi lideri Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi tarafından İran Emniyet Gücü Genel Müdürlüğü'ne atandı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, Tuğgeneral Ahmed Reza Radan'ı yeni İran Emniyet Gücü Genel Müdürü olarak atadı. Ayetullah Hameneyi, yayınladığı atama mesajında önceki Emniyet Gücü Genel Müdürü Tuğgeneral Hüseyin Eşeri'ye görev döneminde göstermiş olduğu üstün başarıları nedeniyle teşekkür etti. Tuğgeneral Eşeri 2015 yılında İslam İnkılabı rehberi tarafından İran Emniyet Gücü Genel Müdürlüğü'ne atanmıştı.
Rusya'nın Viyana yaptırım müzakerelerindeki baş müzakerecisi, Batı'nın Viyana yaptırım müzakerelerini durdurmak için acemice bir bahane kullandığını belirtti. Rusya'nın Viyana'daki yaptırımların kaldırması müzakerelerindeki baş temsilcisi Mihail Ulyanov, Twitter hesabından Batılı ülkelerin bu müzakereleri durdurmak için acemice bir bahane uydurduklarını belirtti. Ulyanov Twitter'de şöyle yazdı: İran'dan Rusya'ya insansız hava aracı gönderilmesine ilişkin iddialar, COEP ile ilgili Viyana müzakerelerini durdurmak acemice bir bahanedir. Görünüşe göre Amerika, 3 Avrupa ülkesi plan B'ye doğru ilerlemek için cazip görünüyor. Bu çok büyük bir hata. Böyle bir planın mantıklı bir seçenek olmasını beklemek zor. Anlamsız olma olasılığı daha yüksektir. Amerikan Başkanı Joe Biden yönetiminin görevi başlamasından bu yana yaptırımların kaldırılması müzakerelerine bakıldığında, COEP'i görmezden gelenin ve COEP'i İran'ın ekonomik çıkarlarını engelleyecek herhangi bir yöne doğru itmeye çalışanın Amerika hükümeti olduğunu gösteriyor. Başta Amerika olmak üzere batılı ülkeler, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun koruma önlemleri davasını çözme talebinin COEP'ten ayrı olduğunu iddia ediyor. Bu nedenle İran bu talebi gündeme getirmekle aslında COEP'e ek bir konuyu gündeme getirmiş ve müzakereleri çıkmaza sokmuştur. Bu iddia Viyana'daki yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakereler sürecinde İran'ın müzakere ekibine ve pozisyonuna yön veren tek temel faktör COEP'e ilişkin herhangi bir anlaşmanın İran'a somut ekonomik faydalar getirmesi gerektiğiydi.
Boru hatları ile petrol taşıma anonim şirketi BOTAŞ, Türkiye'ye Gürbulak Ağrı giriş noktasından sağlanan doğalgazın İran iletim şebekesinden kaynaklı bir arıza nedeniyle 1 Ocak'tan itibaren %70 azaldığını bildirdi. BOTAŞ'ın internet sitesinde yer alan duyuruda arızanın kısa sürede giderilmesi için görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi. Ülkemize Gürbulak Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gazın İran iletim şebekesinden kaynaklı bir arıza nedeniyle 1 Ocak 2023'ten itibaren %70 oranında eksik teslimat yapılacağı bildirilmiştir. Arızanın kısa sürede giderilmesi için İranlı muhataplarımız nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş ve konu hassasiyetle takip edilmektedir. Kış döneminde bulunduğumuz bu dönemde ülkede doğal gaz kullanımının olumsuz etkilenmemesi için gerekli tüm önlemler alınmış olup ilave gaz ihtiyaçlarımız doğal gaz depolama tesislerimizden karşılanmaktadır.
İran'ın Şiraz kentinden Irak'ın inanç turizmi değerlerine sahip Necef kentine ilk uçak seferi 5 Ocak'ta gerçekleşti. Fars Havalimanları Genel Müdürü Gulam Rıza Kerim Ağa'yı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Fars Hava Yolları Şirketi'nin Şiraz Necef uçak seferleri 5 Ocak tarihinden itibaren başladı dedi. Uçuşların her perşembe günü yapılacağını kaydeden Kerim Ağa'yı, Fars Hava Yolları uçuşlarda Bombardier CRJ-200 tipi uçağını kullanıyor ifadesini kullandı. Necef'e giden İranlı Ehlibeyt aşıkları kentte bulunan Hazreti İmam Ali Aleyhisselam'ın türbesini ziyaret ediyor. Türbe dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri ağırlıyor. İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın türbesine gelen ziyaretçi sayısı Irak'taki güvenlik sorunu yüzünden yıllar içinde düşüş gösterse de şimdi bu sayı yavaş yavaş artıyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 7. Anadolu Medya Ödülleri programına katılarak konuşma yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlere yönelik 5 ayımız var. 5 ay durmak yok. Sandıkları gümbür gümbür patlatmaya hazır mıyız? Açıklamasında bulundu. Erdoğan seçimler hakkında şu mesajda bulundu. Maşallah şu anda bugün karşımda gördüğüm muhteşem katılım Antalya'nın nereye doğru yürüdüğünü gösteriyor. Fazla değil, 5 ayımız var. 5 ay durmak yok. Sandıkları gümbür gümbür patlatmaya hazır mıyız? Bunlar kendi vesayetlerini inşa etmeye çalışıyor. Bu defaki vesayetin adı ne biliyor musunuz? Ne biliyor musunuz? Altılı masadaki vesayetin adı siyaset. Vesayet, yeni bir seçimin arifesindeyiz. Karşımıza yine yaptırmayız. İttifakı ile çıktılar. Üstelik kendi aralarında aynı taktiği de izleyeceklerine ilan ediyorlar. Seçim arifesindeyiz. Yine bir yaptırmayız. İttifakı ile karşımızdalar. Siyasi dağınıklığın koalisyon ile yıllarını kaybeden Türkiye'ye yeni aynı düzene getirmek tek vaatleridir ama yapamayacaksınız.
CHP sözcüsü Özdrak, Altılı Masa'nın dünkü toplantısına ilişkin erken seçim tartışmalarının başladığı şu günlerde liderler önemli bir karar daha aldılar. 6 Nisan'dan önce yapılacak bir erken seçime 6 parti olarak destek verilecek. Bu tarihten sonra yapılacak bir seçim erken seçim değil, siyaset mühendisliği olduğu için desteklenmeyecek dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'nin bereketini kaçırdığını söyledi. Tek adamlık hevesi 9 yılda milletimizin gelirini 150 milyar dolar eritti. Görüşünü savunan Öztrak, her birimizin geliri 3097 dolar geriledi. 10 bin doların altına düştü ifadesini kullandı. Öztrak sözlerine şöyle devam etti. Erdoğan hükümetleri daha önce hiçbir hükümete nasip olmayan olağanüstü kaynakları yedi bitirdi. Kendilerinden önceki 79 yılda göreve gelen 57 hükümetin kullandığı kaynağın 4 katını 20 yılda harcadılar. Milletin önüne menzili 2023 olan hedefler koydular. 2023'e geldiğimizde Türkiye dünyada en büyük 10 ekonomi arasına girecekti. Baktık ilk 10 arasına girmeyi bıraktık. Erdoğan 1990'da ilk 20 ekonomi arasına giren, 1999'da G20 üyesi olan Türkiye'yi en büyük 20 ekonomi liginde düşme sınırına getirdi. 2023'te milli gelirimizi 2 trilyon dolara, fert başına gelirimizi 25 bin dolara, ihracatımızı 500 milyar dolara çıkarma, işsizliği %5'e düşürme sözü verdi. Erdoğan verdiği her sözün altında ezildi. Millete taahhüdünün yarısını bile tutturamadı. Verdiği sözleri tutmayan siyasetçi milletinden özür diler, koltuğu bırakır, uçuruma yol açtığını kaydetti.
Türkiye'de üretilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan kirpi araçları Ukrayna Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaş 318. gününde devam ediyor. Ukrayna ordusunun askeri envanterine Türkiye tarafından üretilen ve TSK tarafından sıcak bölgelerde sıklıkla kullanılan zırhlı taktik tekerlekli personel taşıyıcı kirpi girdi.
Ege Denizi'ndeki Midilli Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale Balıkesir'de hissedildi. Aynı bölgede 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 4.52'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 14,29 kilometre uzaklıkta Midilli Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 14,14 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Deprem Çanakkale ve Balıkesir'de hafif şekilde hissedildi. Afet verilerine göre saat 5.54'te aynı bölgede 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ayvacık'ta meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Çanakkale Valiliği merkez üssü Yunanistan'ın Midilli Adası'nda meydana gelen 5.0 şiddetindeki depremle ilgili yazılı açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada bugün 4.52'de Ege Denizi Midilli Adası merkezli olarak meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili alınan ilk bilgileri göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır ifadelerine yer verildi.
Yunanistan'da sığınmacılar ve göçmenleri engellemek için Meriç Nehri kıyısına inşa edilen çelik çitin uzunluğunun 140 kilometre olacağı açıklandı. Sky TV'de bir programa katılan Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theotirakios, Yunan polisi tarafından 256 bin yasa dışı geçişin engellendiğini ileri sürerek Yunanistan ve Avrupa'nın Türkiye ile sınırlarında çit inşa etme kararının Vatandaşı Koruma Bakanlığı'nın sorumluluğunda olduğunu ifade etti. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Theotirakios, çitin inşası için ilgili bakanlıklarda çalışmaların başlatıldığını söyledi. Aralık 2022'de Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki Evros Meriç bölgesinde devriye ve gözetleme önlemlerini sıkılaştırmak için 250 sınır polisi görevlendirileceği açıklanmıştı. 29 Aralık 2022'de Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlere Türk kara sularına itme anı insansız hava aracı İHA ile tespit edilmişti. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden Ege Denizi'nin Çeşme güneybatısında 29 Aralık 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin Türk sahiline 3.62 mil mesafede kara sularına itildi, deniz kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi açıklaması yaptırmıştı. Deniz kuvvetlerine ait İHA ile tespit edilen bu olay, İbedilik'te Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlanmıştı.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas bugün Filistin Şehit Günü münasebetiyle yayınladığı bildirisinde Filistin topraklarındaki ve mukaddes mekanlardaki işgal tamamen son buluncaya kadar direnmek suretiyle şehitlerin kanlarına vefa göstereceklerine vurguladı. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
İslami Direniş Hareketi Hamas bugün Filistin Şehit Günü münasebetiyle yayınladığı bildirisinde Filistin topraklarındaki ve mukaddes mekanlarındaki işgal tamamen son buluncaya kadar direnmek suretiyle şehitlerin kanlarına vefa göstereceklerini vurgularken, onların bağımsızlık ve yurda dönüş yolunun meşaleleri olmaya devam edeceklerini dile getirdi. Hamas bildirisinde her gün aralarına birilerinin katıldığı şehitler kafilesinin sürekli bağımsızlık ve yurda dönüş mücadelesi yolunu aydınlattıklarını ifade etti. Hamas işgal rejiminin Filistin halkının evlatlarına yönelik cinayetlerinin aşırı Siyonist Yahudi yerleşimcilerin soğukkanlı bir şekilde kasten insanları katlederek sürdürdükleri terörün, ablukanın, göçe zorlamanın ve sürgünlerin ısrarla devam ettirilmesinin Filistin halkının iradesini kırma konusunda başarılı olamayacağını, bu halkın özgürlüğüne kavuşuncaya ve kendi geleceğini tayin edinceye kadar devrimini sürdüreceğini dile getirdi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen Safadi ile görüşmesinde Kudüs'teki kutsal mekanların tarihsel statükonun korunmasının önemini vurguladı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesinin yankıları sürerken Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken Ürdünlü mevkidaşı Eymen Safadi ile görüştü. Ürdün Dışişleri Bakanlığı'na görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamaya göre görüşmede Safadi bölgenin yeni şiddet girdaplarıyla daha fazla gerilime ihtiyacı olmadığını söyledi. Kudüs'te tarihi ve kanuni statükonun ve oradaki mukaddesatın korunması konusunda ortak çaba gösterilmesinin zorunlu olduğunu belirten Safadi, İsrail'in ihlallerinin sürmesi durumunda kati tırmanışa engel olunması gerektiğini kaydetti. Safadi, Amerikan liderliğinin iki devletli çözümü baltalayan tek taraflı icraatları durdurma çabalarındaki merkezi rolüne işaret ederek, Amerikan yönetimini Kudüs için hukuki statüsünün korunmasına karşı saygı duyulmasının zorunlu olduğunu ilan etmesi konusundaki açık tavır almasına övgüde bulundu. Açıklamada Ürdün ve Amerika Dışişleri Bakanlarının iki ülkenin de bölgede iki devletli çözüm temelinde kapsamlı, sürekli ve adil bir barışı hedefleyen etkin ve ciddi müzakerelerin yeniden başlaması için ortak çaba göstereceklerini vurguladığı ifade edildi.
Amerikan medyası bu ülkenin eski başkanının 6 Ocak 2021 isyanında bir polisin ölümü nedeniyle yargılanacağını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri medyası mahkeme belgelerinden alıntı yaparak eski Amerikan Başkanı Donald Trump ve 2 yıl önce Kongre binasını düzenlenen isyana ve saldırıya katılan diğer 2 kişiye bir kongre polisinin ölümü nedeniyle dava açıldığını söylüyorlar. Polis memurunun adı Brian Sicknick ve nişanlısı Sandra Garza, asıl davacı olarak eski Amerikan başkanının nişanlısının ölümünde önemli bir rol oynadığını, Trump ve diğer 2 kişiden $10 milyon talep ettiğini savundu. 6 Ocak 2021'de eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın destekçileri 2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarının onaylanmasını engellemek için kongre binasına saldırdı. Bu isyanda polis güçleriyle çıkan çatışmada en az 5 kişi hayatını kaybetti. Donald Trump, demokrat rakibi Joe Biden'in hileyle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi ilan edildiğine inanıyordu. 6 Ocak saldırısı ve isyanı İngiliz ordusunun 1812 savaşında bu binayı ve diğer yerlere yakmasından bu yana Amerikan Kongre binasına yapılan en büyük saldırıdır. Bu olay çoğunluğu demokratların elinde olan Amerikan Temsilciler Meclisi tarafından Trump'ın ikinci kez görevden alınmasına yol açtığı demokratlar, dönemin başkanını Trump ve seçicilerini de kışkırtmakla suçladı. 6 Ocak isyanları aynı zamanda birbiri ardına kongre soruşturmalarına ve isyanlara katılmakla suçlananlar hakkında yüzlerce kovuşturma açılmasına neden olmuştur.
Sırada bültenimizin son haberi var. Rus senatörü Pushkov, Almanya'nın Kuzey Akım üzerinden Rusya'dan gaz tedarikini reddetmesinin Rusya ile Avrupa arasındaki ilişkilerin omurgasını kırdığını belirtti. Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Alexey Pushkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Almanya'nın Kuzey Akım üzerinden Rusya'dan yakıt tedarikini reddetmesinin Rusya ile Avrupa arasında büyük bir uçuruma yol açtığını kaydetti. Pushkov, Almanya Kuzey Akım üzerinden kendisine tedarik edilen Rus gazını reddetmekle önceki ilişkilerin omurgasını kırdığı ifadelerini kullandı. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran ve Irak'ın direniş komutanlarının faillerini cezalandırma azmi başlığı altında. Irak Adli Konseyi Başkanı Faik Zeydan, Irak Adli ve Yargı Sistemi'nin Amerika eski Başkanı Donald Trump'ı direniş komutanlarına karşı cinayet işleme suçundan ve buna itirafından dolayı tutuklama kararı verdiğini duyurdu. Bölgedeki Büyük İslami Direnişi'ndeki önemli komutanı olarak İslam Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kor General Kasım Süleymani ve Irak Halk Gönüllü Güçleri Haşr-ı Şabi'nin Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El-Mühendis ve birkaç yol arkadaşı 3 Ocak 2020'de Irak'ın başkenti Bağdat Havaalanı yakınında Amerika'nın eski başkanı Donald Trump tarafından talimatı verilen bir suikast sonucu İHA'lar ile yapılan saldırılarda şehit düştü. Amerikan Başkanı ise daha sonra açıkça bu suikast ve terör planının amirinin kendisi olduğunu doğrudan bu talimatı verdiğini itiraf etmişti. Bu suçun üzerinden 3 yıl geçtikten sonra Irak Yargı ve Adalet Erki Donald Trump hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını duyurdu. Irak hükümetinin bu talimatı ve kararı uygulama kabiliyetine sahip olup olmadığı veya Amerikan hükümetinin bu konuda Irak ile işbirliği yapıp yapmayacağı mevcut durumda çok da önemli olmayan bir konu olsa da ancak bu karar başka açılardan önemlidir. Konuda önem taşıyan ilk husus Trump'ın suçlu olması ve suçluluğunun bu karar ve içindeki cümleler ile doğrulanmış olmasıdır. Irak'ın en yüksek adli makamı böyle bir konuyu gündeme getirmiş, bu da kendiliğinde durumun adli değerini artırmaktadır. Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, Bağdat'ta düzenlenen Şehit Süleymani ve Ebu Mehdi El-Mühendis suikastinin 3. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törende, direniş zaferinin komutanlarının şehit edilmesinin bir trajedi olduğunu söyledi ve hiçbir yasal dayanağı olmayan korkakça, kalleşçe bir şekilde uygulanan bir cinayet olduğunu belirtti.
Böyle bir kararın öneminin bir başka yönü de terör ile mücadelede önemli rol oynayan iki komutanın öldürülmesi talimatının terörle mücadele ettiğini iddia eden Amerika'nın terörün ana destekçilerinden biri olduğunu teyit etmesidir. Amerika'nın o zamanki başkanı tarafından Suriye ve Irak'ta terörizm ile mücadelede önde gelen iki direniş komutanının şehit edilmesi talimatı bu durumu açıkça ortaya koymaktadır. Bu konu etrafındaki bir diğer önemli nokta, bu cezanın verilmesinin Irak yargı sisteminin dış baskılardan ve müdahalelerden etkilenmeden ve Amerikan baskısından korkmadan Donald Trump'ı suçlu olarak tanıması ve tutuklanması için emir çıkardığını kanıtlıyor olmasıdır. Bu bağlamda Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Muzaffer Direniş Komutanlarının şehit ediliş faillerinin cezalandırılmasında Irak yargısına düşen sorumluluğun çok yönlü olduğunu ve bu kurumun suçu ispatlanan herkese karşı yasal işlem yapmaktan çekinmeyeceğini söyledi. Bu suça ortak olmakta tespit edilen kişilere karşı harekete geçmekten çekinmeyeceklerini vurguladı. Bir diğer önemli konu, böyle bir kararın İran ve Irak yargı imkanlarını, yargı makamlarından işbirliğiyle verilmiş olmasıdır. Nitekim Direniş Komutanlarına yönelik suikastın failleriyle ilgili soruşturmalar İran ve Irak yargı sistemi tarafından ortak olarak yürütülüyordu. İran İslam Cumhuriyeti Yargı Erkeği Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı ve İran İnsan Hakları Genel Sekreteri Kazım Garibabadi, geçtiğimiz günlerde Şehit Süleymani ve yol arkadaşlarından düzenlenen suikasta Trump dahil 94 Amerikalı'nın suçlandığını belirterek İran ve Irak'ın bu alandaki işbirliğinin devam ettiğini duyuyordu. İranlı makam yargı sisteminin bu suçla mücadele edeceğini belirterek geçen yıl iki ülke yargı organları arasında ortak bir komite kuruldu. Bu komitenin 3-4 toplantısı Bağdat ve Tahran'da yapıldı. Bu ortak heyet çerçevesinde iki yargı kurumu arasında çok güzel bir bilgi ve belge alışverişi yapıldı ve bu belge ve bilgiler yargı arkadaşlarımızın soruşturmalarını da tamamlamalarına yardımcı oldu. Bu işbirlikleri de iki ülkenin direniş komutanlarına yönelik suikastın failleri hakkında adli soruşturma yapılması konusunda ciddi olduğunu gösteriyor. Ve diğer faillerin de bir an önce cezalandırılmasını bekleyebileceğimiz umudunu da vaat ediyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Amerika demokrasisinin başarısızlığı ve Temsilciler Meclisi'nde tekerrür eden seçimler etrafında. Amerikan Kongresi'nin 118.si dönemi ancak 15. turda sonuca ulaştı. 14 tur başarısız oylama ve Temsilciler Meclisi Başkanı bu uzun elde seçilememesi aslında son 164 yıl içerisinde en tarihi yenilgiler arasında yer almaktadır. Bu kongre işe başlamasından 3 gün sonra ise 11. oylamanın ardından kapatılmıştı. Amerika Meclisi temsilcileri Perşembe ve Cuma günleri de farklı oylamalarda sonuçsuz kalan oylamalara katılarak Temsilciler Meclisi için başkan belirleyemezler. Bu süre içerisinde hep bu meclisin kapatılmasından bile söz edilmişti. 8 Kasım 2022'de yapılan ara seçimlerde Cumhuriyetçiler 222 sandalye kazanmayı başarırken Temsilciler Meclisi çoğunluğunu elde etmiş oldular. Demokratlar da 212 sandalye kazandı ve bu mecliste azınlık partisi haline geldi. Cumhuriyetçiler rakiplerine karşı yakın bir sayısal üstünlük kursalar da ancak parti içindeki kimi karşı olan gruplar yüzünden hala Temsilciler Meclisi'ne başkan atayamadı. Amerikan Temsilciler Meclisi başkanı belirleyemeyen her oylama turu daha önce kolayca meclis başkanlığını kazanabileceği düşünülen Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi lideri Kevin McCarthy'nin ayrılması üzerinde ek bir baskı oluşturuyordu. Temsilciler Meclisi başkanlığına kendisini aday gösteren McCarthy'nin Temsilciler Meclisi üyelerinden ilk 14 turda almayı başaramadığı sadece 218 oya ihtiyacı vardı. Bunun nedeni radikal kanadı McCarthy'nin kendilerini tanıdığı tavizlere ve ayrıcalıklara rağmen kendisine oy vermek istemeyen Cumhuriyetçi Parti radikal kesimiydi. Parlamento üyelerinin %10'undan azını oluşturan 20 radikal cumhuriyetçiden oluşan bu radikal grup McCarthy'nin başkanlığına başında karşı çıkıyordu. Ancak bu sürecin devamında belki de gizli anlaşmalarla aldığı tavizler sayesinde bu tutumundan vazgeçmiş durumdadır.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Demokrat Başkanı Biden, Cumhuriyetçilerin ülkenin temsilciler meclis başkanını seçme konusunda art arda başarısızlıklarını eleştirerek temsilciler meclisi başkanının seçilmemesi Amerika için bir utanç kaynağıdır diye vurgu yaptı. Diğer cumhuriyetçi temsilciler yaşanmış bu çıkmaz ve belirsizlik durumundan duydukları hoşnutsuzluğu dile getirdiler. Bir başka cumhuriyetçi temsilci olan John James bu 20 temsilcinin korku yaratarak yönettiklerini ileri sürdü. Cumhuriyetçi temsilci Trent Kelly, 201 temsilcinin kendilerine kayıtsız şartsız teslim olmasını isteyen 20 kişi var ancak ben pes etmem diye konuşmamıştı. Kevin McCarthy, sicilinde iki görevden alınma geçmişi olan ve 6 Ocak'ta Özel Soruşturma Komitesi tarafından kışkırtma ve kaosa neden olmakta suçlanan eski Amerikan Başkanı Trump tarafından da destekleniyor. Temsilciler Meclisi Başkanı'nın 14 tur içerisinde uzun oyalamalar sonucu seçilmemesi, Kasım 2020'deki Amerika ara seçimlerinden önce tanımlanan ve zaman geçtikçe giderek daha belirgin ve etkili hale gelen Cumhuriyetçi Parti'de yadsınamaz bir bölünmeye de neden olmuştur. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Türkiye'de kadına yönelik şiddet bu ülkede ciddi bir toplumsal sorun haline geldi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye medyasının bildirdiğine göre bu ülkenin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şiddet mağduru kadınların ve çocuklarının güvenliğini sağlamak için Türkiye'nin farklı bölgelerinde kadın sığınma evlerinin sayısını 149'a çıkardı ve aslında Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu raporuna göre şiddete maruz kalan kadın ve çocukların yaşamlarının devamını desteklemenin yanı sıra bu evlerden çıktıktan sonra da geçim ve güvenliklerinin ve bununla ilgili tedbirler söz konusudur. Şimdi bugünkü sohbetimizde bu konuyu ve neden son günlerde böyle gündeme sıcak bir şekilde yansıdığı konusuna bakmak istiyoruz. Bir toplumsal olay olarak siyasi analist Sayın Bedri Fırat hocamız bizimle birlikte. Bedri hocam hoş geldiniz. Saygılaşınız efendim.
Hoş bulduk. İyi günler.
Çok teşekkür ederim hocam katıldığınız için. Siz de son günlerde belki dikkatinizi çekmiştir. Türkiye'de kadına yönelik şiddetin artması ve bunun da bir fenomen haline gelmesi özellikle siyasilerin de devlet adamlarının da bu konuyla ilgili izlediği tutumlarının muhalefet tarafından eleştirilmesini çok duyduk. Bu sosyal bir meseledir biliyoruz ancak nereden kaynaklandığı konusunu öncelikle size sormak istiyorum. Kadının acaba değeri veya Türkiye'deki o sosyal konumu nasıl algılanıyor toplum açısından? Nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz?
Doğrusu kadına yönelik şiddetin ve bu sosyal bir yara olduğu ortadadır. Bu sadece Türkiye özgü değil. Yani Orta Doğu toplumunda baktığımızda kadına değer olarak çok az sayıda bir değer verilmektedir. Bu sadece ataerkil bir anlayışın hakim olduğumuz bölgede Türkiye'de son dönemlerdeki kadına yönelik şiddetin boyutları gittikçe artmaktadır. Bu nedenle birçok alanda kadına yönelik şiddetin boyutu artması ve bu son dönemlerdeki sistemin biraz ataerkil anlayışının öne çıkma anlayışıdır. Bugün baktığımızda toplum olarak Türkiye'deki bu anlayışı değiştirmek eğitimden geçmektedir ve Türkiye'deki maalesef eğitim boyutuna baktığınız zaman bu yönlü bir iyileştirme ve bu yönlü bir geliştirme olmadığı gibi şu anda tamamen gerek medyada ve gerek görsel basınlarda, yayınlarında kadına yönelik şiddetin teşvik edici bir anlayışın geliştiğini ve bu nedenle bu yaranın gittikçe açılmasına sebep olduğu ve bu sorunun çözümü için sadece tedbirlerle veya sığınma evlerinin açmasıyla yeterli olmadığını ve bir anlayışın değiştirmesi gerekiyor. Bu da eğitimde geçtiğini ve bu eğitim anlayışının bir kadını tabu haline getirip onu sadece meta olarak kullanılması Türkiye toplumundan çok yaygındır. Ve bu nedenle kendi duygularını bastırmayan erkeklerin bu yönlü şiddete başvurdukları ve bu şiddetin boyutu gittikçe artmaktadır ve kadın cinayetleri bu yönüyle son yıllarda artış göstermektedir. Ve bunun düzeltilmesi sadece ve sadece toplumun değiştirilmesi gerekiyor ve anlayışın değiştirilmesi gerekiyor. Sadece işte sığınma evi açtık, insanları sığınma evine koyuyoruz ama baktığımızda o sığınma evlerindeki kadınlar belli bir süre sonra tekrar bu şiddetle karşı karşıya geldiği görülmektedir. Yani bu anlayışın tamamen değiştirilmesi, Türkiye'deki toplum anlayışının değişmesi lazım. Bu da eğitimle geçiyor.
Tahran Radyosu.
Şimdi hükümetin bu arada üstlenmiş olduğu roller ve sorumluluklar nasıl görüyorsunuz? Özellikle son yıllarda AK Parti iktidarının bu konudaki attığı adımları güvenlik anlamda ister olsun veya refah ve huzurun sağlanması yönündeki siyasetler ne kadar etkilidir bu toplumsal sorunun baş göstermesinde acaba?
Bu yeterli olmadı. Çıkan olaylar sayısında şiddet olaylarının sayısı ortadadır. Yani bu iktidar döneminde kadına yönelik şiddetin kat be kat arttığı ve sayı olarak da çok büyük boyutlara ulaştığı, güvenlik tedbirlerine baktığımızda birçok kadın şiddete uğradığı zaman başvurması sonucu işte ağır işleyen bir ekonomi, bürokratik anlayışın ve bu işte kadını bir nevi o şiddete karşı karşıya bırakılmasına neden oluyor. Yani kadın sığınma evlerini açması Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu yönde birçok olay olduğu görülmektedir. Bu olay kadına yönelik şiddetin birçok boyutu var. Bugün güvenlik güçlerinin genellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde kadınlara yönelik şiddet işlendiğini ve taciz, tecavüz olaylarının yaşanması bir boyut. Bunun maddelerce beraat, ailelerin beraat sonuçlanması birçok konuyu gündeme getiriyor. AKP'nin bu nedenle resmi statüye sahip olan kişi ve kuruluşların işlediği suçlar hiçbir zaman soruşturmadığı gibi en büyük suçları bu güvenlik mensuplarının işlediğini görülmektedir. Bugün baktığımızda birçok cinayetin işlendiği, faili kadın cinayetlerinin olduğu bir ülke statüsüyle karşı karşıyayız. İşte Dersim'de Gülistan Doku'nun bugün gerçekten 6 senedir kaybolması ve ailenin birçok başvurusu bu sonuç almaması bir nevi AKP'nin saldırganları koruduğu anlayışı ortaya çıkmaktadır. Ve bu suçu işleyen güvenlik güçleri olunca soruşturmaya tabi değil veya beraatla karşılaşması bu suçu teşvik etmesine neden oluyor. Ve bunun birçoğunu irdelenmesi lazım. Yani bu suçu işleyen kim olursa olsun elbette ceza ve gereği neyse yapılması gerekirken belli kesimlere bu toleransın tanıması bu suçun işlemine neden oluyor.
Doğru. Ben de hocam sohbetlerinizin başında eğitim meselesine değindiniz. Bu sorunun çözümünün daha çok yani eğitimden geçtiğini ve aslında okullarda yeni nesli bu sorun için hazırlıklı yetiştirme konusuna vurgu yaptınız. Şimdi bu ne kadar mevcut sistemde uygulanıyor sizce? Eğitim meselesinde kadının değeri ve önemi ne kadar önemseniyor acaba?
Burada bu son dönemlerdeki eğitim anlayışına baktığımızda okullarda yani neredeyse kimi eğitim kurumlarında ilkokul düzeyindeki okulları, sınıfları selamlık ve haramlık olarak işlenmesi bu suçun bir nevi teşvihine yol açıyor. Halbuki eğitim düzeyinin farklı bir şekilde geliştirse bu şekilde bir uygulamanın olmayışı ve kendi aralarında ortak bir eğitim düzeninin sağlanması ve bu suçun önüne geçme gibi şeyler var. İkinci bir hususun eğitimin yanında mentalitenin bakış açısının değişmesi lazım. Birçok şeylerde baktığımızda devlet kurumları olan ve bakıma muhtaç olan çocuklar veya yatılı olarak eğitime tabi olan vakıflar var. Bu vakıflarda birçok tecavüz suçunun işlenmesi bu eğitim düzeyinin ortaya çıkıyor. Yani eğitimi veren kesimin bu suçu işlenmesi bu eğitimi ne kadar vereceği göstergesidir. Yani bu düzeydeki bir eğitimin bu sorunun önüne geçilmeyeceği ortadadır. Ve bu eğitim düzeyinin ve bu vakıf yatılı okulları ve Kur'an kurslarının yatılı okullarındaki hocaların tecavüz suçlarına işlenmesi ve bugün birçok alanda göstermektedir ve bunu bir nevi AKP hükümeti tarafından bunların korunması yani bir çok önemsemediği ve bu daha bir şey çıkmaz yani bu rızadır yani 5-6 yaşındaki 7 yaşındaki bir çocuğun yani rızası ne kadar olur bu da bir göstergesidir ve AKP böyle bir anlayışla hareket ettiği için bu suçu da boyutu yükselmektedir. Yani suç işleme oranı yükselmektedir.
Efendim bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim Bedri Hocam.
İyi günler sağ olun.
Değerli dinleyiciler bugün sohbetimizde siyasi analiz Sayın Bedri Fırat Hocamızla konuştuk. Türkiye'de kadına yönelik artan şiddet konusuyla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızla sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Kehan gazetesinde Amerika'nın Ukrayna'da savaş ateşini körüklemeye devam etmesi, İslami İran'ın Azerbaycan Büyükelçisi Seyit Abbas Musevi'nin İran'ın komşu ülkeleri Siyonist rejimiyle çatışma sahasına dönüştürmek istemediğini vurgulaması, İran Merkez Bankası'na yönelik siber saldırının önlendiğinin duyurulması gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Filistin İslami Direniş Hareketi'nin siyasi daire başkanının medya danışmanı Tahir el-Nunu, Siyonist düşmanın direnişin sabrını sınamaması gerektiği uyarısında bulundu. El-Nunu, Filistin direnişinin Siyonist İsrail rejiminin işgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria'daki saldırganlığına karşı asla sessiz kalmayacağını belirtti. Hamas'ın siyasi daire başkanının medya danışmanı Siyonist rejim, İç Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gevir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırının kışkırtıcı bir girişim olduğunu kaydederek Netanyahu'nun aşırılık yanlısı kabinesinin işgal altındaki Kudüs'te bir din savaşını ateşlemeye çalıştığını söyledi. Bilindiği üzere geçen salı günü Siyonist İç Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gevir, Siyonist ordunun koruması altında Mescid-i Aksa'nın avlusuna yasa dışı bir şekilde giriş yaptı.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Güçleri Komutanı General İsmail Kaani'nin Amerika'nın bölgeyi rezaletle terk etmek zorunda kalacağını vurgulaması, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Siyonist rejim lobisinin İslamofobi yayma hareketlerini ve bu sahte rejimin Mescid-i Aksa'ya saygısızlıktaki yeni eylemini şiddetle kınaması gibi haberler ön plana çıkarılırken, Horasan gazetesinde Irak Nüceba Hareketi sözcüsünün açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şu satırlar yer alıyor.
Irak Nüceba Hareketi sözcüsü verdiği bir röportajda direniş şehitlerinin kanını talep etmeye son Amerikan askeri Irak'tan ayrılana kadar devam edeceğini vurguladı. Nüceba İslami Direniş Hareketi'nin resmi sözcüsü Nasr el-Şemmari bir televizyon kanalına verdiği röportajda şöyle dedi. Irak hükümeti ve parlamentosu Amerikan askerlerinin sınır dışı edilmesi peşinde koşmadığı sürece silahlı operasyonlarda dahil olmak üzere her türlü direniş yöntemine başvurmaktan başka seçenek olmayacaktır. Nüceba İslami Direniş Hareketi'nin resmi sözcüsü, resmi davetle Bağdat Havalimanı'na giren bir ülkenin özel konuğunun öldürülmesine ilişkin Iraklı bir dizi siyasetçinin sessizliğini ve eylemsizliğini utanç verici olarak nitelendirerek şöyle dedi. Bu çekingenliğin ve korkunun zirvesini gösteriyor. Ya da hayır, Amerikan sofrasından arta kalanlara tamah etmenin doğruğu demek daha doğru. Nüceba sözcüsü daha sonra yabancıların Irak'tan sınır dışı edilmesine ilişkin yasayı takdir ederek bunu Irak parlamentosunun kuruluşundan bu yana şimdiye kadarki en asil yasası olarak nitelendirerek şöyle dedi. Bu yasa şimdi nerede? Ona ne oldu? Hükümet ve parlamento bunu gerçekleştirme peşinde koşmadıkça silahlı operasyonlar da dahil olmak üzere her türlü direniş yöntemini başvurmaktan başka çare yoktur.
Hemşehri gazetesinde Filistinli rahibin General Süleymani hakkında açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Filistinli rahip Antonius Hanania el-Akavi, Filistin Hristiyanları, Şehit Kasım Süleymani'nin Filistin'in kurtuluşu yolunda atılan stratejik adımlardaki rolünü, katkısını ve direniş ekseninde sahip olduğu önemli konumu anlamaktadır diye kaydetti. Filistinli rahip açıklamasını şöyle sürdürdü. General Süleymani'nin Hristiyanlar, Suriyeliler ve Filistinliler arasındaki tüm direniş üyelerinin kalbinde özel bir yeri vardır. Ve birçok ülkenin General Süleymani'nin şehadet yıl dönümünü anması, bu aziz şehidin asil, imanlı ve Müslüman bir komutan olduğunu, Allah'ın vaadine iman ettiğini ve ahlakında Hüseyin'i bir yol izlediğini göstermektedir. Filistinli rahip Amerikan Siyonist planlarına değinerek şunları söyledi. Düşman Siyonistler ve Amerikalılar Filistin meselesine ve Filistin kabileleri arasında kök salmış olan gerçek İslam'a galip gelmek için dünya ülkelerini zayıflatmak ve onları itaatkar varlıklara dönüştürmek ve İran'ı zayıflatmak istiyorlar. Filistinli rahip Siyonist rejimin çöküşü hakkında da şöyle dedi. Zulüm kalıcı olmayacak ve elleri masumların ve pak insanların kanına bulanan işgalciler helak edilecektir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars ve Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars ve Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsure'yi kendi yayınlarına dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacaktır.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Muhterem dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde son bir hafta içerisinde İran'da yaşanan son gelişmeleri ele alacağız.
Her hafta olduğu gibi bu bölümde de sohbetimizi önemli gelişmelerin başlıklarıyla açıyoruz.
İslam İnkılabı rehberinin Şehit Süleymani Şehadeti Yıldönümü arifesinde önemli görüşmeler gerçekleştirmesi.
İran Dışişleri Bakanı'nın kuvvetli mevkidaşı ile görüşmesi.
İran Cumhurbaşkanı'nın Şehit Süleymani Şehadeti Yıldönümü'nde konuşması.
İran'ın Birleşmiş Milletler Elçisi'nin Şehit Süleymani Şehadeti dolayısıyla mesaj göndermesi.
İran ve Pakistan Dışişleri Bakanlarının görüşmesi
ve ihracatın artması.
Bu haftaki gelişmelerin ana başlıkları arasında görülmektedir. Şimdi detaylar.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi geçen pazar günü Şehit General Kasım Süleymani Anma Komitesi üyeleri ve bu büyük şehidin ailesiyle gerçekleşen görüşmede Şehit Süleymani'nin direniş cephesini canlandırıp koruduğuna vurgu yaptı. Ayetullah Hamene'yi beyanatında direniş cephesine yeni bir ruhun aşılanmasını bu şehidin çok belirgin ve temel bir başarısı olduğunu belirterek General Süleymani, Siyonist rejime, Amerika ve diğer emperyalist ülkelerin etkisine karşı bu kalıcı ve büyüyen olguyu korudu, donattı ve yeniden canlandırdı, dedi.
Lübnan Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrullah, General Süleymani'nin emsalsiz bir insan olarak mücadelesine dair tanıklığına değinen İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi, General Süleymani'nin direnişi canlandırmadaki çalışmalarının önemini anlamak için bu türlü ifadelere bakılması gerektiğini de vurguladı. Filistinlerin Siyonistlerle yüzleşmede kaydettiği ilerlemeye ve Irak, Suriye ve Yemen'deki direnişin kazanımlarına işaret eden İslam İnkılabı rehberi şunları sözlerine ekledi. General Süleymani, kutsal savunma yıllarının tecrübelerini ve yol arkadaşlarının tavsiyelerini kullanarak bölge ülkelerinin iç imkanlarına güvenerek direnişi güçlendirdi.
Hatırlanacağı üzere 3 Ocak 2020'de Amerika Birleşik Devletleri dönem başkanı Donald Trump'ın talimatı ile Amerikan insansız hava araçlarının düzenlediği kalleş bir saldırı ile suç ve yasa dışı bir eylemde bulunan Amerikan ordusu İslam Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, Irak Halk Seferberlik Haşr-ı Şabi Koruma Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El Mühendis ve silah arkadaşlarını Bağdat Havaalanı yakınlarında şehit düşürdü. Trump'ın bu suç eyleminin bahanesi General Süleymani'nin Irak'a Amerikalılara ve onların üstlerine saldırı planlamak amacıyla girdi ve Amerikan hava saldırısının önleyici bir tedbir olduğu iddiasıdır. Oysa herkes General Süleymani'nin terör örgütü IŞİD'e karşı mücadelede ne büyük fedakarlıklar yaparak terör örgütü IŞİD'in Irak ve Suriye'de ilerlemesini önlemek ve ardından örgütü yenmekte oldukça büyük rol ifa ettiğini biliyor. Nitekim İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi bu beyanatında IŞİD gibi organize ve büyük terör grubunun durdurulması ve birçok yerde köklerinin kazınmasında General Süleymani'nin önemli bir görev ve rol ifa ederek sınavda başarılı olduğunu duyurdu.
Amerikalılar Şehit Süleymani'ye terör saldırısı düzenlemekle kendilerince direniş cephesine büyük darbe vurduklarını zannediyorlardı. Ancak İran ve Irak'ta Şehit Süleymani ve arkadaşları için milyonların katılımıyla düzenlenen görkemli cenaze törenleri onların ne kadar büyük hata yaptıklarını çok geçmeden ortaya koydu. Ayrıca devrim muhafızları Amerika'nın Irak'taki Ayn al-Esed üssüne onlarca füze indirerek Amerikan ordusunun bu iğrenç girişimini yanısız bırakmadı. Ancak iş daha bitmiş değil. İran İslam Cumhuriyeti hukuki yollardan Şehit Süleymani'ye terör saldırı emri veren ve eylemi düzenleyen faillere yönelik girişimlerini sürdürmekte. Şehit Süleymani, dünya ve bölge ülkelerine IŞİD gibi teröristlere karşı verdiği mücadelesi ve komutasıyla büyük hizmetler verdi. Onun için Şehit Süleymani, çeşitli ülkelerin milletlerince sevilmekte. İslam İnkılabı rehberi beyanatının başka bir bölümünde de aynı konuya dikkat çekip General Süleymani'nin anılması ve çeşitli anma törenlerine halkın kendiliğinden katılmasını General Süleymani'nin samimiyetinin bir sonucu olarak değerlendirerek geçen yıl olduğu gibi bu yılda halkın katılımı coşkulu olacak şeklinde konuştu.
Tahran Radyosu.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi Hazreti Fatıma Zehra Senemullah Aleyha'nın kutlu doğum günü eşiğinde kültürel, sosyal ve bilimsel alanlarda aktif olan bir grup kadın ile bir araya geldi. Ayetullah Hamene'nin bu görüşmede yaptığı konuşmasında kadın meselesinde hak iddia eden batılı ikiyüzlülere karşı duruşumuz bir savunma tutumu değil, bir talep tutumudur. Yıllar önce üniversitede öğrenciler bana belirli bir konuda kendimi nasıl savunduğumu sordular. Savunmam yok, hücumum var dedim, buyurdu. Ayetullah Hamene'yi Batı'nın kadına bakışına işaret ile şöyle dedi. Kadınlar söz konusu olduğunda Batı dünyası, Batı felsefesi ve mevcut Batı kültürü suçludur. Modern Batı yaklaşık 200 yıl öncesinden beri hayatın her alanında bir şey söylemiş. Bizim bunlardan taleplerimiz var. Bunlar kadın meselesi konusunda suçlular. İslam İnkılabı rehberi sözlerine şöyle sürdürdü. Allah yolunda savaşmak hem kadınlara hem de erkeklere farzdır. Örneğin 8 yıllık İran-Irak savaşında kadınların da görevleri vardı ve görevlerini iyi yaptılar. Bu dönemde kadınlar en az erkekler kadar iyi performans gösterdiler.
İyiliği emredip kötülükten sakındırmak hem kadına hem erkeğe farzdır. Ancak roller bölünmüştür. Roller aynı değil. Bu İslam'ın görüşüdür. Hem ilerici hem de hakkaniyetli bir görüştür. Hali hazırda birçok Batı ülkesinde erkeklerle aynı işi yapan kadınların ücretlerinin erkeklerinden daha düşük olduğunu ifade eden Ayetullah Hamene'yi şöyle konuştu. 19. yüzyılda ve daha sonra 20. yüzyılda kadın özgürlüğünün gündeme gelmesinin nedenlerinden birinin de kadını evden çıkarıp fabrikaya götürüp onları daha düşük ücretlerle çalıştırmaktı. İslam İnkılabı rehberi bu görüşmede ayrıca bilge, verimli, deneyimli, bilgeli ve anlayışlı kadınlarımızın ülkedeki çeşitli karar alma ve karar verme kademelerinde istihdam edilmesi konusu önemli bir konudur. Tabii ki zihnim bu konuyla meşgul. Bunun bir yolunu bulmalıyız. Allah'ın izniyle bir yol bulmalıyız dedi.
İran Dışişleri Bakanı Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünün korunması için İslam ülkelerine koordinasyon ve ortak eylem çağrısında bulundu. Hüseyin Emir Abdullahyan, Perşembe günü Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salem Abdullah Al-Cabir, Al-Sabah ile yaptığı telefon görüşmesinde Siyonistlerin Mescid-i Aksa'ya yönelik hakaret ve saygısızlık eylemlerini kınarken, İslami değerlere hakaretin durdurması için yasa bir mekanizmanın kurulmasına vurgu yaptı.
Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan ayrıca barış ve istikrar doğrultusunda bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı ve kuvvetin ev sahipliğinde Rubme olarak bilinen deniz ortamı toplantısını memnuniyetle karşıladı. Şeyh Salim Abdullah el-Cabir al-Sabah, Kuveyt hükümetinin Filistin meselesindeki kararlı tutumunu bir kez daha vurguladı ve Siyonist rejimin son dönemde Mescid-i Aksa'ya saygısızlık ettiği eylemlerini şiddetle kınadı. Kuveyt Dışişleri Bakanı Fransız Charlie Hebdo dergisinin İslam peygamberine dini merciliğe ve liderlere hakaret etmeyi tüm Müslümanlara hakaret olarak değerlendirdi.
Salı günü başkent Tahran'da devrim muhafızları Kudüs gücü eski komutanı şehit kor general Kasım Süleymani için çeşitli kesimler ve ülke yetkililerinin katılımı ile büyük miting düzenlendi. Şehit Süleymani mitingine Türkiye dahil dünyadan 100 ülkeden konuklar katıldı. Mitingde İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bir konuşma yaptı. Tahran İmam Hümeyni musallasında düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Reisi Şeyh Süleymani'nin bölgede Amerika'nın mehabetini kırdığını belirtti.
Şeyh Süleymani'nin terörle mücadele eri olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Reisi, Şehit Süleymani anma merasiminin tüm iyilikleri yüceltme, sulta ve emperyalizm düzeninden duyulan nefretin ilanı olduğunu vurguladı. Şehit Süleymani'yi kaybetmenin büyük bir acı olmasına rağmen bu büyük şahsiyet ile onur duyduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı, Aç Kasım'ın toplumu inşa etmek için önce kendini yetiştirdiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Reisi, Şehit Süleymani'nin İran İslam Cumhuriyeti'nin haklılığının belgesi olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı ayrıca Şehit Süleymani'nin hedefinin bölgeyi zulümden kurtarmak olduğunu da belirtti. Şehit Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani de burada yaptığı konuşmada yetkililerin Şehit Süleymani'nin yolunda hareket ederek halkın sorunlarını fedakarlıklarıyla çözüme kavuşturmaları gerektiğini kaydetti.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Emin Said Yerevan'ı Genel Sekreter ile Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanlarına bir mektup göndererek Şehit Kor General Kasım Süleymani'nin korkakça öldürmesi suçunu terörizmin açık bir örneği olarak değerlendirdi. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Emir Said Yerevan'ı Genel Sekreter ile Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanlarına bir mektup göndererek Şehit Kor General Kasım Süleymani'nin korkakça öldürmesi suçunu terörizmin açık bir örneği olarak değerlendirdi ve bu suikastın azmettiricileri ve faillerinin cezalandırılmasını istedi.
İran Pres Haber Ajansı'nın haberine göre Emir Said Yerevan'ın mektubunda Güvenlik Konseyi'nin pasifliği onun zayıflamış olan itibarını ve otoritesini yok edecektir ifadesi yer aldı. Mektupta ayrıca şu ifadeler yer almış: Şehit Kor General Kasım Süleymani suikastinin bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik açısından ağır sonuçları dikkate alınarak Güvenlik Konseyi'nin çeşitli kararları tüm terör eylemlerinin suç teşkil ettiğini ve mazur görülemeyeceğini ve tüm komutanların, ajanların, organizatörlerin, finansörlerin ve sponsorların tespit edilip adalete teslim edilmesi gerektiğini kabul etmesine rağmen Birleşmiş Milletler Güvenlik Güvenlik Konseyi'nin Birleşmiş Milletler tüzüğü kapsamındaki görevlerini yerine getirmesinin suçun faili Amerika tarafından engellenmesi çok endişe vericidir.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Pakistanlı mevkidaşı Bilawal Bhutto Zardari ile telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ekonomik anlaşmaların hayata geçirilmesinin önemine vurgu yaptı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile Pakistanlı mevkidaşı Bilawal Bhutto Zardari arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde son gelişmeler ve ikili ilişkiler ile bazı bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınarak fikir tahtisinde bulunuldu.
İran Dışişleri Bakanı ikili ilişkilerin gelişmesinden özellikle Pakistan'ın ev sahipliğinde iki ülke arasında düzenlenen karma ekonomik komisyonun başarıyla gerçekleştirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken bu komisyonda yapılan anlaşmaların uygulanmasının önemini vurguladı. Emir Abdullahyan sözlerine şunları ekledi. İran İslam Cumhuriyeti pişinman sınır pazarını aşmaya hazır. İran Dışişleri Bakanı Siyonist rejimin İslamofobiyi yayma yönündeki lobi faaliyetlerini ve bu sahte rejimin Mescid-i Aksa'ya saygısızlık konusundaki yeni eylemini sert şekilde eleştirdi. Emir Abdullahyan, Fransız hükümetinin sorumluluğuna işaret ederek Fransız yayın organlarını kutsal meselelere ve dini makamlara ve şahsiyetlere hakaret etme eyleminin arkasında Siyonist rejim lobisi var. Ancak bu konu Fransız hükümetinin sorumluluğundan hiçbir şey azaltmıyor dedi.
Dışişleri Bakanı Pakistanlı mevkidaşı ile yaptığı görüşmenin devamında İslam ülkeleri bazı batılı ülkelerin özgürlük adına kutsal şeylere hakaret ve nefret söylemlerini gündemlerine almalarına izin vermemeli vurgusunda bulundu. Nihayetinde İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Afganistan'daki endişe verici durumdan duyduğu endişeyi dile getirirken Afganistan'da kız çocuklarının eğitimden mahrum bırakılmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve bu ülkede kapsayıcı bir hükümet kurulması gerektiğini bir kez daha vurguladı.
Pakistan Dışişleri Bakanı ise terör faaliyetleriyle mücadelede iki ülke arasında ortak askeri güvenlik işbirliğinin gerekliliğini vurguladı. Bilawal Bhutto Zardari de İran İslam Cumhuriyeti'ne Pakistanlı sel mağdurlarına yaptığı insani yardımdan dolayı teşekkür etti ve karma komisyonun son toplantısında varılan anlaşmaların bir an önce uygulanması gerektiğini vurguladı. Pakistan Dışişleri Bakanı Siyonist rejimin saldırgan yaklaşımlarının devam etmesinden özellikle de bu rejimin Mescid-i Aksa'ya saygısızlık eylemlerinden duyduğu kaygıyı dile getirirken Filistin'deki adaletsizliklere karşı ülkelerin sessizliğinin sona ermesi gerektiğini sözlerine ekledi. Fransız yayının İslam peygamberini ve dini değerleri ve şahsiyetlere hakaret etmedeki kötü geçmişine atıfta bulunarak Pakistan'ın herhangi bir biçimde bu durumla başa çıkmak için İslam hükümetleri ve işbirliği teşkilatı ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi. İslamofobi ve kutsal eylemlere hakarete karşı koymak istediklerini de belirtti. Son olarak Bilawal Bhutto Zardari, Afganistan'da kadınların eğitimine devam edilmesinin, kapsayıcı bir hükümet kurulmasının ve bu ülkede terörle mücadelenin gerekliliğini vurguladı.
İran'ın Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı'nın makine ve teçhizat sanayi yardımcısı gümrük istatistiklerine göre bu yılın 31 Aralık tarihine kadar ülkenin dış ticareti 88 milyar doları aştı dedi. İran Peres Haber Ajansı'nın bildiğine göre Seyit Muhammed Musevi, Bereket Vakfı'nın ülkede küçük ve orta ölçekli işletmelere ekonomik katılımının 1. takdir töreninde şunları kaydetti. Gümrük istatistiklerine göre bu yıl 31 Aralık'a kadar ülkenin dış ticareti 88 milyar doları aştı ve bu yılın ilk 9 ayında petrol dışı ihracat değerinde %19'luk bir büyüme görüyoruz ki ekonomik savaşın cephesinde gece gündüz çalışan sanayi, madencilik ve ticaret ağlarındaki tüm emekçilerin, hükümetin ve yürütme organlarının gayreti çalışmalarının sonuçlarıdır.
Musevi ayrıca sözlerine şunları ekledi. Aslında bu cihatçı, devrimci ve bilgi temelli eylemler ülkenin ekonomik alanında zemin çalışmaları ve bu vakfın uygun vizyon zincirlerini tamamlaması için ihracata yönelik bilgi temelli projeler başlatmak insanlarda umut ve özgüven oluşturur ve yoksulluğu ortadan kaldırır.
Muhterem dinleyiciler, haftanın bakışı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.elif.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yılın sloganına özel.
Değerli dinleyiciler, yılın sloganına özel adlı programımızın bir başka bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
İslam İnkılabı rehberi Hicri Şems'i 1401 yılı için üretim, bilgi tabanlı, istihdam, yaratıcı adını seçmiştir.
Bu doğrultuda yılın sloganına özel birkaç program sizlere sunulacaktır. Bu programın devamında bilgi tabanlı ekonominin önemine özel bir şekilde değinilmesinin yanı sıra bu tür ekonominin temelleri daha ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır.
Bilgi tabanlı ekonomi, ekonomik büyümeye ulaşmak için 1990'lı yılların sonlarında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ve Dünya Bankası tarafından sunulan bir reçetedir. Ekonomi ve ekonomik büyümede bilgi rolüne dikkat etmek yeni bir konu değildir. Geçmişteki ekonomik teorilerde bilgi ve teknoloji her zaman ekonomik büyümeyle ilgili olan teorilerde önemli bir konu olmuştur. Ancak günümüzde onu ayırt eden şey ekonomik kalkınmada bilginin hayati rolüdür. Buna göre bilgi tabanlı ekonomide devletin politikaları, özellikle teknoloji, sanayi ve eğitime dair politikalar daha fazla dikkat gerektirmekte ve devletin politikaları devlet, sanayi ve üniversite arasındaki işbirliğini kurumsallaştıracak biçimde olmalıdır.
Daha önceki bölümlerde açıklandığı gibi bilgi tabanlı ekonomide rekabet esasen yenileşim üzerinedir. Yenileşimi başarının kilit aracı olarak kullanan ekonomiler, büyümeye ve kalkınmaya daha hızlı ulaşırlar, ayrıca rakiplere kıyasla dikkate değer mali performansı olan şirketler, tüm alanlarda yenileşimi gündemlerine alan şirketlerdir.
Dünya endüstrileşmek için önce tarımsal ekonomiden geçti ve endüstriyel ekonomiye ulaştı. Ondan sonra da postendüstriyel ekonomi, seri üretim yolunu 1900'lü yılların ortalarında hizmetler sektörüne odaklanarak benimsedi. Şimdi bilgi tabanlı ve bilgiye dayalı ekonomi, küresel ekonomiyi yeniden inşa etmedeki gelişmenin sonuncu aşaması olarak tanınmıştır. 1990'lı yılların sonlarından itibaren başlamış olan bilgi tabanlı ekonomide odaklanmanın çoğu teknoloji sektörü, beşeri sermaye üzerindedir. Bu aşama bazen bilgi devrimi olarak anılan ekonomik gelişmelerin son aşamasıdır.
Bilgi tabanlı ekonominin ekseni uzman iş gücü ve en ana sermaye türü olarak bilgidir ve ekonomik büyümenin kökü bilgi birikimine dayanır. Çünkü bilgi birikimi teknoloji, yenileşim ve girişimciliğin kaynağıdır. Bilgiye dayalı ekonomiye girme planını resmi olarak açıklayan ilk ülke İngiltere'ydi. İngiltere Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1998 yılında planını şu şekilde tanıttı. Bizim rekabetsel geleceğimiz bilgi aracılığı ile tahrik edilebilir bir ekonomi yaratmaktır.
1998 yılında Dünya Bankası Dünya Kalkınma Raporu'nun başlığını kalkınma için bilgi olarak seçti. Bu raporda kalkınma sorununa yeni bir perspektiften bakılması gerektiğini belirtti. Bilgi perspektifinden. Bu raporda fakir ülkelerin ve fakir halkın zengin ülkelerden sadece daha az sermaye nedeniyle farklı olmadıkları, aynı zamanda onların daha az bilgiye de sahip oldukları belirtilmiştir. Bu konunun önemi Dünya Bankası'nın ülkenin performansını iyileştirmek için uygun politikaları belirleme aracı olarak bilgiyle ilgili güçlü ve zayıf yönlerini anlamaları yönünde farklı ülkelere yardımcı olmak amacıyla aynı yılda kalkınma için geniş bilgi planını başlatmasına neden oldu. Dünya Kalkınma Raporu'nda Dünya Bankası şöyle diyor. 40 yıl önce Güney Kore ve Gana kişi başına düşen gelir açısından aşağı yukarı aynı seviyedeydi. Ancak 1990'lı yılların başında Kore'nin kişi başına düşen geliri Gana'nın kişi başına düşen gelirinden 6 katı aşkın daha fazlaydı. Bazıları bu farkın yarısını Kore'nin bilgi edinme ve kullanmadaki daha büyük başarısına bağlıyor. Böylelikle bilgi çatlağı ibaresi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki farkı ifade etmek için yaygın bir terim haline geldi.
Tahran Radyosu.
Bilgi tabanlı ekonomiye dayalı ihracat ekonomi güvenlikte ve istikrarlı ve ham olmayan ihracatta özel bir öneme sahiptir. Çünkü ham maddeler başka her yerden elde edilebilir ve ham maddeler için farklı alternatifler göz önünde bulundurulabilir. Örneğin Orta Doğu ülkelerinin petrolünün varlığı, batılı ülkelerin İran'ın petrolüne yaptırım hakkında bu alternatiflere dayanarak konuşmasını daha kolaylaştırıyor. Ancak ürün bilgiye dayalı olduğunda bu ürün için kolayca alternatifler bulunamaz. Ayrıca ülkelerin ekonomileri ekonomik krizler ve eksikler yaşadığında önce uzmansal olmayan mallar ve hizmetlere kısıtlamalar dayatılır ve bilgiye dayalı üretimler ülkeleri kısıtlayan sonucu tercihlerdir. Çünkü herhangi bir üründen önce bilgi tabanlı ürünlerin varlığına ihtiyaç vardır.
Her zaman göz önünde bulundurması gereken bir nokta da bilgi tabanlı bir ekonomiye ulaşmak için sadece bilgi üretmek, eğitim ve araştırmayla ilgilenmenin yeterli olmadığı, bunların ekonomik kaynakların kullanımında uygulamalı olarak uygulanmasının etkili olmasıdır. Ekonomik büyümenin ilk modelleri daha çok üretim kaynakları olarak üretimin fiziksel faktörlerine vurgu yapmışlar. Ama yeni büyüme modellerinde üretim faktörlerinin verimliliği adlı bir başka faktör daha tanıtılır ve bilgi ekonomik verimlilik ve büyümede en etkili faktörlerden biri olarak gündeme getirilir. Dünya Bankası bilgi tabanlı ekonominin 4 ilkeye dayandığını belirtmekte. Birincisi, ekonomik büyümeyi yükseltmek ve refahı artırmak için verimlilik yaratmak, bilgi yaygınlaştırmak için kullanmak ve teşvikler sağlayan ekonomik ve kurumsal bir çerçeve gerektirir.
İkincisi, ekonomik büyümeye ulaşmak için bilgi kullanan eğitimli ve profesyonel bir toplum gerektirir. Üçüncüsü, bilginin artan büyümesine yol açabilecek ve bilgi ve yenileşimi kullanılarak kaynakların optimum kullanımı için bir araç haline gelebilecek inovasyon sistemleri.
Son olarak bilginin etkili bir şekilde iletişimini ve analiz edilmesini kolaylaştırabilecek dinamik bir bilgi altyapısına ihtiyaç vardır. Bilgi ve iletişim teknolojileri son dönemde ülkelerin ekonomik büyümesini ve sürdürülebilir kalkınmasını sağlamanın en önemli aracı haline gelen bilgi tabanlı ekonominin omurgasını oluşturmaktadır.
Muhterem dinleyiciler, yılın sorgulama özel adlı programın bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.pastorey.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.il üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.